Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı: Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Homeros'tan Okumalar. Yazarı Emily Kip Baker. Özgün adı Stories of Old Greece and Rome. Çevirmeni Onur Aydın. Türü inceleme. Altın Bilek Yayınları. 1. basım Aralık 2014. ISBN numarası 978-605-5831-79-0. Bu kitap 344 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Temmuz 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. İnsanoğlunun dünyadaki ilk günlerinde her şeyin güzel ve yeni olduğu zamanlarda hiçbir yerde ne hastalık, ne acı, ne de keder vardı. İnsanlar uzun ve erdemli yaşamlar sürerlerdi. Her yerde dünyada benzeri görülmemiş bir mutluluk hüküm sürüyordu. Bu kitap Emily Kip Baker'ın titiz çalışmaları sonucu hazırladığı, antik Yunan ve Roma dönemlerine ait pek çoğu iyi bilinen ama bir kısmı da az bilinen fakat sürekli atıfta bulunulan öykülerden oluşan bir derleme kitabıdır. Baker Pandora'dan Afrodite, Apollon'dan Hades'e, Zeus'tan Herkül'e, tanrılarla insanların bir arada yaşadığı bir dönemi anlamak için oldukça iyi ve yetkin bir kaynak sunuyor okuruna. Bu öykülerin büyük bir kısmı modern edebiyatı da, modern kültürü de etkilemiştir. Bu nedenle de okunmayı hak etmektedirler. Emily Kip Baker. Eğitimci bir babanın kızı olarak Virginia'da mitolojik öykülerden oluşan zengin bir kütüphaneye sahip bir evde doğan yazar, babasının hem eğitimci yönünü hem de mitoloji merakını profesyonel yaşamına taşıdı. Glaston Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra orada çalışmaya devam etti. Homeros'tan okumalar üzerine dersler verdi. Şiir sanatı, mitolojik metinlerin edebi yorumu ve klasik Avrupa mitolojisi üzerine araştırmalar yaptı. Kuzey Avrupa mitleri, antik Yunan mitleri ve Sakson mitleri konularında derlemeler yayınladı. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Fransız'a. Tanrıların Roma ve Yunan mitolojilerindeki adları. Satürn, Kronos. Rhea, Kibele, Ops. Jüpiter, Jove, Zeus. Juno, Hera, Here. Minerva, Pallas, Athena. Apollon, Phoebus, Sol, Helios, Piteus, Cynthius. Diana, Selene, Artemis, Phoebe, Cynthia. Venüs, Afrodit, Dione, Citerea. Merkür, Hermes, Psychopompus, Oneikopompus. Cupid, Eros. Hebe, Juventas. Mars, Ares. Vulkan, Hephaistos. Neptün, Poseidon. Pluto, Hades, Dis, Orcus, Aidoneus. Bacchus, Dionysus, Liber. Ceres, Demeter. Proserpine, Persephone, Cora, Ferefatta. Vesta, Hestia. Somnus, Hypnos. Mors, Thanatos. Aurora, Eos. Pan, Consentes. Herkül, Alcides, Herakles. 1. Bölüm, Başlangıç. İnsanların sunaklar inşa edip adaklar adadığı ve saf beyaz mermerden tapınaklarda tanrılarına tapındıkları, çok eski zamanlarda tanrıların en güçlüsü Zeus, Ulu Olimpos'un zirvesindeki tahtına oturur ve insanların hayatlarını seyrederdi. Olimpos Dağı'nın en yüksek noktası bulutlara erişirdi. Yunanistan'ın tüm tepelerinden daha yüksekti Olimpos ve yamaçları sık ormanlarla kaplıydı. Olimpos'un gerçekten ne kadar yüksek olduğuna dair ancak tahminde bulunabilirdi. Çünkü hiçbir insanoğlu en alçaktaki bulutların dağ ile kavuştuğu yere dahi çıkmaya cüret edememişti. Ancak rivayete göre bir zamanlar bir çobanın sürüden ayrılan kuzusunu ararken dağın yamaçlarına tırmanmaya cesaret ettiği ve çok geçmeden de yolunu kaybettiği söylenir. Etrafındaki sis yoğunlaşınca çoban el yordamıyla etrafta yürümeye devam etti. Aniden üstüne gelmeye başlayan korkunç sessizliğin içerisinde kendi ayak sesleri onu ürkütüyordu. Ardından tepesinde korkunç bir fırtına koptu ve dağın derinlikleri sarsıldı. Ormanın karanlığı şimşeklerle aydınlanırken bu kadar yükseğe tırmanmaya cüret eden suçlu, ölümlüyü arayan öfkeli Zeus yıldırımlar fırlatıyordu. Olimpos'un ihtişamını hiçbir fani görmemiştir. Tavanı altından zemini inci işlemeli olan, tanrıların binlerce mücevherle işlenmiş tahtlarının parıldadığı kutsal avlulara hiçbir fani ayak basmamıştır. Burada kurmuştur tanrılar ebedi tahtlarını. Efsaneye göre ne fırtına sarsabilir ne yağmurlar ıslatır bu tahtı, ne de kar düşer buraya. Her şeyi aydınlatan altın ışıkta her gün eğlenir yüce tanrılar. Odessa 6. kitap 53. dize. Olimpos'taki yaşama dair şairlerin dahi bilgisi yoktur. Fakat kimi zaman kamp ateşinin yanı başında uyuklayan yorgun bir asker, ölümsüz tanrıların gece gündüz dolandığı bu muhteşem diyara dair rüyalar görürdü. Kimi zamansa Akdeniz'in mavi sularına düşen kızıl gün batımını seyre duran yalnız bir balıkçı, sonsuza dek süren yaşama, gençlik ve güzelliğe dair hayaller görürdü. İnsanoğlunun hatırladığından çok daha eskiye dayanır tanrıların Olimpos Dağı'nda yaşamaya başlaması. Evrenin üstün güçlerinin dünyayı yönetmek için birbirlerine karşı verdikleri savaş ise daha da eskiye dayanır. Çarpışma sesleriyle gökleri inleten bu büyük savaşta Zeus nihayet tüm kıskanç düşmanlarını alt etmiş ve kendini tanrıların ve dünyanın hükümdarı yapmıştır. Dipnot: Zeus'un iradesine karşı çıkmaya cüret eden tek güç Erinyeler ve Kader'di. Onlar Olimpos kralının arzularına aldırış etmeksizin verirlerdi geri dönüşü olmayan buyruklarını. Homeros Zeus'un hükümranlığını şöyle tarif eder: İzler dünyayı her şeyi gören gözleri, altın tahtında oturur şimşeklerin ölümsüz efendisi, yaslar ayaklarını yüce göklere, sarsılır tüm Olimpos koca cüssesiyle. Konuşunca çatılır kara kaşları, savurarak buklelerini onaylar başı, kaderin mührünü ve tanrının rızasını, gökler ürkerek alır haberi ve sarsılır Olimpos'un en derini. Pope'un çevirisi: Zeus'un başlıca tapınakları Roma'daki Kapitol ile Libya'daki Amen tapınağıdır. Zeus'un konuşan meşe adındaki kahini Dodona'da yaşardı. Burada kehanetleri hışırdayan dallarından çıkardıkları sesleri rahiplerce yorumlanan ağaçlar verirdi. Kahinin Dodona'ya şu şekilde yerleştiği rivayet edilir: İki siyah güvercin Mısır'daki Tebai kentinden havalandı. Biri Epir'deki, yani Epirus'taki Dodona'ya uçtu. Meşelerden oluşan bir koruluğa tüneyerek dile geldi ve bölge halkına bu noktaya Zeus için bir tapınak inşa etmesini buyurdu. Diğer güvercin Amen'deki Zeus tapınağına uçtu ve benzer bir buyruk verdi. Başka bir inanışa göre Fenikeliler Mısır'daki Tebai kentinden iki rahibe kaçırmış ve biri Dodona'da biri de Libya vahasında olmak üzere iki tapınak inşa etmişlerdir. Olimpiya'da muhteşem bir tapınak adanmıştır Zeus'a ve burada Yunanlılar her 5 senede bir toplanır ve oyunlar düzenlerlerdi. Bu şenlikler 5 gün boyunca devam eder ve Olimpiyat oyunları olarak bilinirdi. Çok sayıda seyirci Yunanistan'ın 4 bir yanından, ayrıca Asya, Afrika ve Sicilya'dan buraya akın ederdi. Yunanlılar zamanı olimpiyatlarla, yani 5 senelik zaman dilimleriyle ölçerlerdi. Bu süre kutlamalar arasındaki zaman aralığıydı. İlk olimpiyat İsa'dan önce 776 senesinde düzenlendi. Olimpiyadaki tapınağın içerisinde Zeus'un fil dişi ve altından yapılma muhteşem bir heykeli bulunurdu. Bedenini temsil eden kısımlar tahta iskelet üzerine fil dişinden yapılmıştı. Kumaş ve süslemeler ise altındandı. Bu heykel Fidias'ın eseriydi ve Yunan heykelciliğinin en büyük şaheseri kabul ediliyordu. Uzunluğu 12 metre, kaidesi yaklaşık 4 metre kadardı. Tanrı tahtında oturur vaziyette, başında zeytin dalından bir taş ve elinde bir asayla tasvir edilmiştir. Bu heykel dünyanın 7 harikasından biri kabul edilirdi. Fakat elimizdeki bilgiler edebi eserlerdeki tarifleri ve madeni paralardaki resimler ile sınırlıdır. Savaşı kazandığı gün tahtını Olimpos'a kurmuş ve dünyayı ayakları altına sermiştir. Göklerdeki tahtından kardeşlerine pay ettiği krallıkları seyrederdi. Sakalına ve deniz kabuklarından yapılma tacına köpükler sıçratan, biçimsiz deniz yaratıklarının çektiği arabasıyla dalgalar arasında ilerleyen denizler tanrısı Poseidon'u görürdü. Diğer krallık öylesine uzaktı ki Zeus'un her şeyi gören gözleri bile burada sessizce hareket eden şekilleri görmekte zorlanırdı. Çünkü burası gün ışığı görmeyen, ölülerin kederli ruhlarının kaybettikleri aşk, ışık ve eğlence dünyasının yasını tuttukları yer. Karanlık ve sonsuz kasvetin korkunç ülkesi olan yeraltı tanrısı Hades'in diyarıydı. Bazen kızıl altından yapılma tahtın altına toplanan büyük bulut kümeleri bir süreliğine Zeus'un ayakları altında serilen dünyanın görüntüsünü örterdi. Fakat bulutlar ne kadar yoğunlaşsa da Zeus daima Afrika sahilinde eğilmiş omuzlarında gökyüzünü taşıyan yaşlı Atlas'ı görebilirdi. Bu dev o kadar uzun zaman ayakta durdu ki ayaklarının etrafında dev ağaçlardan ormanlar oluştu. Bu ormanlar geçen çağlar boyu öylesine uzadı ki en tepedeki dalları devin beline ulaştı ve onu insanların gözünden gizledi. Hiç kimse onu bu yükten kurtarmayı teklif etmedi. Kardeşleri Prometheus ve Epimetheus dahi. Kardeşlerine insanı yaratmak ve dünyanın zengin bahçelerine yerleştirmek gibi daha kolay görevler verilmişti. Bahçelerde her türlü bitki ve hayvan mevcuttu. Dünyanın ilk günlerinde her şey çok güzeldi. O kadar güzeldi ki ebediyen Olimpos'ta yaşamak zorunda olan tanrılar kendileri gibi kimselerin yemyeşil çayırlara ve çiçeklerle kaplı yamaçlara bakamayacağını düşünerek üzüldüler. Bu yüzden Prometheus ve Epimetheus'a hem kendilerine benzeyen hem de kendilerinden farklı olan bir varlık yaratmasını buyurdular. İnsan adı verilen bu canlıyı yaratmak için kilden başka bir şey yoktu. Ancak iki kardeş görevleri üzerinde hayli zaman harcadı. Görev tamamlandığında Zeus yapılan işi beğendi. Çünkü insana ölümsüzlük haricinde tanrıların taşıdığı bütün özellikler bahşedilmişti. Gençlik, güzellik, sıhhat ve kuvvet. Sonrasında Prometheus'u insana bahşedilenlere yenilerini ekleme hırsı kapladı. Ve bir gün sahilde oturmuş düşünüyordu ki dünyada henüz ateş olmadığını hatırladı. Çünkü tüm dünyada yanan tek ateş Zeus'un kutsal sarayında yanıyordu. Prometheus uzun bir süre sahilde oturdu ve gece çökmeden daima Olimpos'ta yanan kutsal ateşin bir parçasını çalarak ışığından ve ısısından yararlansınlar diye insanlara vermek için o cüretkâr planını kurdu. Böyle bir şeyi düşlemek cesaret işiydi. Fakat Prometheus, Zeus'un öfkesinden duyulan korkuyu unutmuştu ve planını uygulamak için oldukça kararlıydı. Bir gece tanrılar kızıl altından tahtın etrafında toplanmışken kimseye görünmeden ve sesini duyurmadan saraya girdi. Kutsal ateş cilalanmış gümüşten bir ocakta tüm parıltısıyla yanıyordu. Prometheus ateşin birazını içi boş bir kamışın içine saklayarak aceleyle dünyaya döndü. Daha sonra kalbine işleyen korkuyla bekledi. Çünkü dünyanın hangi köşesine kaçarsa kaçsın, er ya da geç Zeus'un intikamının kendisini bulacağını biliyordu. Tanrıların toplantısı bittiğinde Zeus bulutların arasından aşağıya baktı ve yeryüzünde tuhaf bir ışık gördü. Bir süre bunun kendi ateşini yakan insan olduğunu anlamadı. Fakat gerçeği öğrendiğinde öyle öfkelendi ki karşısında tanrılar bile titreyerek korkuyla uzaklaştılar. Prometheus derhal yakalandı ve Kafkas dağlarına götürüldü. Burada bir kayaya sıkıca zincirlendi ve ciğerini koparıp yemek üzere aç bir akbaba gönderildi. Karnını doyuran akbaba geceleri kurbanının kafasında uyur, zavallı Prometheus'un ciğeri ise ertesi gün, gün doğar doğmaz akbaba tarafından tekrar yenmek üzere yeniden oluşurdu. Bu korkunç ceza seneler boyu devam etti. Zeus Prometheus'un feryatlarını ve çektiği acılar hakkında pek çok öyküleri duymasına rağmen ne kutsal ateşin çalınmasını affetti ne de Prometheus'u özgür bıraktı. Fakat hikayeye göre bu acımasız intikam Zeus oğlu Herakles'in dağlarda çıktığı gezinti sırasında işkence görmüş Prometheus'u bulup zincirlerini kırması ve sonrasında kendisine zalimce ziyafet çeken akbabayı öldürmesiyle nihayetinde son bulmuştur. Prometheus'un özgür kalması tanrıları sevindirdiyse de Prometheus'un adı Zeus'un her şeyi duyan kulaklarından korktukları için Olimpos'ta bir daha hiç ağza alınmadı. Fakat dünyada insanlar ismine dualarında yer verdi ve çocuklarına ateş bahşedeni en yüce kahramanlardan biri olarak onurlanmayı öğrettiler.
Birinci ayının sonu, sayfa 25.